Ayrım 26.
Selim, bu şehirde İsmail'in kalıcı olduğunu anlamıştı. 12 yılda burayı kendine benzetmiş diyordu. Belki bizzat İsmail'i yok etseydi bu durumu değiştirebilirdi ama ordusu takibe yanaşmıyor, geri dönmek, kışı kendi ülkelerinde geçirmek için durmadan söyleniyordu. Kendisi ayrılır ayrılmaz İsmail'in buraya döneceğini biliyor, buna canı sıkılıyor fakat elinden başka bir şey gelmiyordu. Şehirdeki önemli zanaatkarları ve hala sunnilikte sebat etmeyi başaran ileri gelenleri topladı ve 15 Eylül'de şehirden ayrıldı. İsmail, Çaldıran'dan sonra ilk meclisini Bergüzin'de topladı. Bu toplantıda Necm'den başka Çaldıran'dan sağ kurtulan tüm emirler bulunuyordu. Emirler konuştular, Tebriz'e dönme kararı aldılar. Şimdiden 10-15 bin kişilik bir kuvvete yeniden ulaşmışlardı. Yaralarını çabuk sarıyorlar, eski güçlerine çabuk ulaşacaklarını söylüyorlardı. Artık Osmanlı ile yeniden savaştan söz eden yoktu. Ona elçi gönderip barış istemekten, Taçlı Hanım'ı serbest bırakmasını rica etmekten söz ediyorlardı. Necm 27 yaşındaki İsmail'e baktı. Sanki karşısında bunamış, sarsak bir ihtiyar oturuyordu. Emirlerin konuşmalarına ne bir şey söylüyor ne de müdahale ediyordu. Sadece boş gözlerle dinliyor, sanki bir şeyler söyleyecekmiş gibi arada bir dudakları aralanıyor fakat ne kendisi ne de başkaları bir şey duyabiliyordu. Meclis dağıldığında yorgun bir sesle "Sen kal Necm" dedi. "Sana son yazdığım şiiri okuyacağım." Sonra okumaya başladı. "Gitti ol mehru yanımdan yüz cefa kaldı mene, cevri bilmen kim belayı münteha kaldı mene. Ey periçoh işveyi hüsnüne mağrur olma kim, mülki fani sanmagıl kim ne sana kaldı mene. Tam kim ol hürşidi ruh gitti gözümden muteki, gözyaşım anın yüzünden aşna kaldı mene." Durdu, sessiz sessiz fakat şiddetle titreyerek ağlıyordu. Bir müddet ağladı, sonra yüzünü gözünü sildi ve devam etti. "Sen gidenden berlü anca zar-ı efgan etmişem, yeri gök, insü melek cümle baha kaldı mene. Dilberin gitti hatayı, sen ni dersin dünyayı, çünkü can gitti bu ten, ya Rab niye kaldı mene." Necm bir an elini uzattı, sonra durakladı, sonra İsmail'in birden başını omzuna yaslamasıyla sarsıldı, başını okşamaya başladı. İsmail artık hüngür hüngür ağlıyordu. Büyük Gizlenme 41. İsmail yeni ordusunun başında Tebriz'e doğru yürürken Necm endişeliydi. Tebriz'in alındığı o eski günleri, günlerce süren idamları düşünüyor, ürperiyordu. Osmanlı şehre girdiğinde bir kısım halkın sönük de olsa tezahürat yaptığını, kızılbaşlara karşı ihbarlarda bulunduğunu hepsi biliyorlardı. İsmail acaba bunlardan ötürü şehirde yine kan dökecek miydi, yine o ürpertici sahneler yaşanacak mıydı? Şehre az bir mesafe kalmıştı ki İsmail Necm'e, "Bak Necm, sana bir şey anlatayım," dedi. Çaldıran'dan yaralı olarak şehre döndüğümde, şehir kapısının kenarında yaşlı bir kadın kavun satıyordu. Beni o perişan halimle gördü, şahını o halde görünce şaşıracağını sandım ama o hiç şaşırmadı, bir büyük dilim kavun kesti, hiç çekinmeden bana doğru yürüdü ve o kavunu uzattı. Aldım yedim. Şu cennet meyvelerinin hiçbiri o kavun kadar tatlı değildi. O kavun ve o yaşlı kadının hiç şaşırmamış hali benim içimi yakan ateşe bir an olsun serinletti. Onun için korkma, bu şehre bir şey yapmayacağım. İntikam alınacaksa bunlar intikam almak için çok zavallı, çok küçük. Acı olan ne biliyor musun? Asıl intikam alınacak olan çok güçlü, çok büyük ve çok uzak. Kendini bulduğu bu şehirde İsmail artık huzurlu değildi. Burasının bile elinden çıkabildiğini görmüştü. Tebriz'in büyüsü bozuldu diyordu. Yine de ilk günlerde yoğun bir uğraş içine girdi. Kafasını çok meşgul eden iki konu vardı. Birincisi Osmanlı ile barışı sağlamak, ikincisi Taçlı Hanım'ı geri almak. Taçlı değil alınan, Selim benden canımı aldı diyordu. O günlerde Seyit Abdülvahap sarayda İsmail'i ziyarete geldi. Seyit Abdülvahap İran'ın en saygın alimlerindendi. Ne alimliği, ne saygınlığı ve ne de seyitliği Sunniler tarafından dahi tartışma konusu yapılmaz, onlardan da büyük hürmet görürdü. Şehit Seyit Abdülbaki'nin başvezirliği sırasında İsmail'e hizmetini sunmuş, birçok zor durumda bağlılığını kanıtlamıştı. İsmail'e bu kez özel ve önemli bir teklifle gelmişti. Kendisini Selim'e elçi olarak göndermesini istiyor, Allah'ın izniyle diyordu, hem barışı sağlayacağım hem de Taçlı Hanım'ı alıp şahımın kanayan yarasını dağlayacağım. Bunu yapabilir misin diye heyecanla sordu İsmail. Allah'ın izniyle dedi Abdülvahap. Osmanlı ulemasında da bizi tanıyanlar, sevenler, hürmet gösterenler vardır. Bu düşmanlık böyle ila nihaya sürüp gidemez. Nasip olursa buna noktayı biz koyarız. Akşam saatlerinde İsmail Necmi çağırdı. Heyecanla Abdülvahap'ın söylediklerini aktardı. Bu yaşlı seyidin boş söz konuşmayacağını, söylediklerini gerçekleştirirse hem devletini büyük bir beladan kurtaracağını hem de esir düşmüş canını serbest kılacağını anlattı. Necm dedi, Abdülvahap'a öyle bir elçi heyeti düzelim ki Selim gerçekten barış istediğimizi anlasın. Hediyeler bize yakışır olsun. Mücevherleri tek tek sen seç, kusursuz olsun. Bir de mektup yazalım. Ne yazalım diye sordu Necm. Olanın olup bittiğini, cahillerin kışkırtmaları yüzünden çok sayıda masumun kanına girildiğini ama artık bu davayı sürdürmenin boş olduğunu, dinimizin müminler arasında kavgayı hoş görmediğini, Selim gibi bir cihangire bir şahın kanını tutsak bulundurmanın yakışmayacağını, onu serbest bırakmasının onun makamını yükselteceğini yazalım dedi İsmail. Bütün bunları söylerken titreyen sesine zor hakim oluyor, konuşmasına devam etmek için olağanüstü bir gayret gösteriyordu. Seyit Abdülvahap'ın yola çıkmasıyla birlikte İsmail'e bir canlılık geldi. Eskisi gibi sohbetler düzenliyor, yalnız bu sohbetlerde eskisinden daha fazla içiyordu. Taçlı Begim'le arasını düzeltmeye çalışıyor fakat eskisinden çok daha az görüştükleri Necmi'nin gözünden kaçmıyordu. Yeniden ordu kuruyordu. Bu kez ateşli silahları olmayan bir ordunun hiçbir işe yaramayacağını, hatta ona ordu bile denmeyeceğini hararetle savunuyor, kendilerini ateşli silahlara tümüyle yabancı hisseden Türkmenleri alınganlığa sevk ediyordu. Fakat ateşli silahları elde etmenin de o kadar kolay olmadığı ortaya çıkmıştı. Önce ustalar gerekliydi ve Selim bunları çok sıkı denetliyordu. Sonra demir gerekiyordu. Selim her kim olursa olsun İran'la ticaret yapmasını yasaklamıştı. Demir içinse en zengin kaynak Anadolu'ydu. Son bir gayretle yaralandığı, herkes gibi kana aktığı, demek ki Mehdi olamayacağı, üstelik Mehdi'nin yenilmez olup savaş meydanından asla kaçmayacağı şeklinde orada burada edilen sözlere kulaklarını tıkıyor, duymazdan geliyordu. Ta ki İstanbul'dan Selim'in Seyit Abdülvahap'ı kabul edip dinlediği ve sonra da hapsettirdiği Taçlı Hanım'ı da kazasker Tacizade Cafer Çelebi'ye verdiği haberi gelene kadar İsmail için bu ikinci bir çaldıran oldu. Önce hırçınlaştı, Özbeklere karşı küçük bir kaleyi savunmanın olanaksızlığını görüp kaleyi boşalttıran derebeyi tüm görevlerinden azletti, dirliklerini elinden aldı, bunlarla yetinmedi, çocukluğundan beri yanında bulunan bu dedesini kadın kılığına sokup bir eşeğe bindirerek Tebriz çarşısında dolaştırdı. Türkmenlerin aralarındaki anlaşmazlıklarda inanılmaz sertlikte kararlar verdi. Artık öyle ki onlar İsmail'in önüne aralarındaki meseleleri götürmemeye başladılar. Rum ülkesinden gelen Türkmenlerle arasına bir soğukluk girmiş gibiydi. Onlara muhtaçtı aslında her şeyi onlardı ama Osmanlıları başına bela edenin onların sorumsuz, başına buyruk, devlet idaresinden anlamaz tavırları olduğuna inanıyor, onları yenilgisinden sorumlu tutuyordu. Onlar da özellikle şimdi en büyük oymak haline gelmiş olan tekelüler, onun Osmanlı'ya karşı zamanında bir şey yapmadığını, yumurta kapıya geldiğinde ise zaten çok geç kalınmış olduğunu söylüyor, şah kuluna yardım edilseydi bugün bu olanlar olmazdı diyorlardı. Hırçınlığı bütün uzak Safavi ülkelerinde bey ve hanların kendi başlarına buyruk olmalarına yol açıyor, o da artık küçük olaylar adını verdiği yönetim sorunlarının birçoğuyla ilgilenmiyordu. Büyüsü bozulmuş Tebriz'de de fazla oturmuyor, ikide bir büyük ve uzun süreli av eğlenceleri düzenliyor, bazen de şehir şehir ülkesini dolaşıyordu. Necm zamanla bu dolaşmaların İsmail'in bazı düşüncelerinde önemli değişiklikler yarattığını hissediyordu. Biz taşıma suyla değirmen döndürdük Necm diyordu. Değirmen bu kadar döndü işte. Türkmenleri mi kastediyorsun diye sordu Necm. Tabii dedi İsmail. Kim olacak? Binlerce geldiler, hizmet de ettiler. Sağ olsunlar, nankör olacak değilim. Ama hep başkasının ülkelerinden geldiler. Bu böyle devam etmezdi. Ne oldu? İşte bir Selim çıktı, kaynağında kırdı bunları. Şimdi senelerce bellerini doğrultamazlar. Şu çaldırandan sonra gelenlere bir baksana, hiç eskiden gelenlere benziyorlar mı? Çoğu kadın, çocuk, ihtiyar, korku içinde geliyor, Korku içinde yaşıyorlar, eskiden şaha gelirlerdi, şimdi korkudan kaçıyorlar. Osmanlı sefere çıkacağı zaman eyaletlerine, sancaklarına buyruk gönderiyor, onlar asker derliyor, hizmete koşuyor. Biz öyle mi peki? Biz Irak'a aceme vali gönderiyoruz, nasıl gönderiyoruz bu valiyi? Oymaklara bakıyoruz, hangisi güçlü, hangisine uzun süredir dirlik verilmemiş, hangisinin dirliği biraz eksik kalmış, kaç askeri var, sonra bir karar veriyor, gönderiyoruz. Ustacalı falanca beyi 2000 askeriyle bir yere gönderiyoruz, sonra sefere çağırdığımızda yine o 2000 askerle geliyor, ne eksik ne fazla. Rum ülkesinden gelecekler ki bizim ordumuz artsın. Sence bu işte bir bozukluk, düzeltilmesi gereken bir durum yok mu? Şimdi de bunu mu düzelteceksin diye sordu Necip. İsmail güldü. Yok dedi. Yok, artık benden geçti. Ben tasmas için konuşuyorum. Ben artık o büyüyene kadar bekçiyim buralarda. Hani tarlalara kargalar ekini yemesin diye korkuluk dikerler ya, işte ben o korkuluğum Necip. Tahmasp 4 yaşına yeni girdi İsmail dedi Necm. Olsun dedi İsmail. Bekleyebildiğim kadar bekleyeceğim. Üstelik unutma benim kaç yaşında şah olduğumu. Hemen oturduğu minderin sağında üst üste dizili kitaplardan birine uzandı. Bak ne buldum. Sana okuyayım dedi. Eski ve olağanüstü güzel bir Farsça ile okumaya başladı. Yepyeni bir saltanat olacağına yıllanmış şarap olsun bir yudumcuk. Şaşma seni şaraba götüren yoldan bir tası sarayda yaşamaktan daha güzel. Küpün ağzına konan kerpiç var ya, metelik etmez yanında şahların tacı. Ama dedi Necm şaşkınlıkla, ama bu Hayyam'ın. Evet dedi İsmail, Hayyam'ın bu, niçin şaşırdın? Senin Hayyam'ı bildiğini okuduğunu hiç bilmiyordum dedi Necm. Eskiden beri bilirdim ama şimdi anlamaya başladım dedi İsmail. Necm birden kıkır kıkır gülmeye başladı. Peki dedi, hangi Hayyam bu? Şaşırma sırası şimdi İsmail'deydi. Hangi Hayyam olacak, başka bir Hayyam mı var dedi. Hangi Hayyam öyleyse diye ısrar etti Necm. İsmail Necm'in niçin güldüğünü şimdi anlamıştı. Tamam dedi. Tamam anladım maksadını. Evet Ömer Hayyam, evet adı Ömer. Biliyor musun İsmail diye sordu Necm. Seyit Nesimi'nin de bir adı Ömer'di. İsmail şaşırmadı. Biliyorum dedi ve hafifçe gülümsedi. İsmail'in devlet yönetimiyle artık hemen hemen tek ilgisi Selim'in hareketlerini izlemek, planlarının neler olduğunu anlamaya çalışmaktan ibaretti. Çok sayıda casusu bir sürü bilgi getiriyor, İsmail çoğu birbiriyle çelişen bu bilgileri ayıklayıp mantıklı bir sonuca varmak için günlerce üzerinde düşünüyor, düşüncelerine önem verdiği kişileri sık sık bunlar üzerinde sohbete çağırıyordu. Selim'in Hindistan'daki kafirin ortaya çıkışından çok rahatsız olduğunu, bunu araştırmak ve yolu her neresiyse onu kesmek için yeni bir donanma yaptırmaya başladığını biliyordu. Üstelik Selim şimdi Memlükleri de ortadan kaldırmıştı, Kızıldeniz'i avuçlarının içine almak üzereydi. Bütün bu hesaplar İsmail'e tek bir şey gösteriyordu, o da Selim'in mutlaka bir kez daha ve bu kez kesin olarak bitirmek üzere ona yöneleceğiydi. Biz burada oldukça diyordu İsmail, Selim asla rahat edemez, mutlaka bizi ortadan kaldırması gerekiyor. Selim'in bir yürüyüşe daha başlaması halinde eskisinden daha da zayıf durumda olduğunu düşünüyordu. Ateşli silahları hala kavuşamamıştı, elinde mevcut olanlar Osmanlı'nınkilerle kıyaslanır gibi değildi. Sonra Şam, Halep ve Mısır'ın bütün hazineleri, bütün güçleri de artık Selim'in emrindeydi ve bu İsmail'in cephelerini çok genişletiyordu. Osmanlı bir kez daha gelirse yapabileceği tek şey ordusunu alıp dolaşmak, karşı karşıya gelmemek olabilirdi ama bunu ne kadar sürdürebilirdi ki? 1520 yılının ılık bir Ekim günü deliler gibi at sürmüş olduğu her halinden belli olan bir haberci, şahına çok önemli bir haber getirdiğini söyleyerek huzura girdi. Haber gerçekten çok önemliydi. İsmail'in hayatında bir dönüm noktasıydı. Haberci bunun farkındaydı. Üstelik bu kadar özlemle beklenen bir haberi getirmiş olduğu için alacağı bahşişin kendi hayatında da dönüm noktası olacağını çok iyi biliyordu. Şahım dedi. Osmanlı Sultanı Selim 22 Eylül 1520 günü İstanbul'dan Edirne'ye giderken yolda ölmüş. Huzurda bulunanların derin rahatlama seslerini İsmail bir el işaretiyle kesti. Allah taksiratını affetsin dedi. Habercinin getirdiği bu haber Safavi ülkeleri, hanları ve beyleri için bayram anlamına geliyordu. İsmail ise karışık duygular içindeydi. Selim'in tek oğlu olduğunu, şimdi onun yani Şehzade Süleyman'ın tahta çıkacağını biliyordu. Ama onun nasıl bir siyaset izleyeceğini bilmiyordu. Her şeyden önce bu dikkatle izlenmeliydi. Daha az siyasi, daha çok kişisel olan duygusu ise bu dünyanın kendisi gibi yenilmez bir şahı bile yenen bir hükümdara dahi kalmadığı gerçeği ile ilgiliydi. Ona da kalmadı, bize de kalmayacak dedi kendi kendine. Selim'in oğlu Süleyman'ın tahta çıkışından sonra İsmail'in rahatlatan bazı işaretler ortaya çıkmakta gecikmedi. Süleyman, babasının yıllardır zindanda tuttuğu İsmail'in ülkelerinin tacirlerini serbest bıraktırdı. Daha sonra ticaret serbestisi peyderpey geri geldi. Bunlar İsmail'i rahatlatacak, bekçiliğini daha rahat geçirmesini sağlayacak türden haberlerdi. 42. Hatayi'nin şiir vakti bundan sonra başladı. Bu vakti şiir adını Necm takmıştı. Sanki içinin bütün genişliği dışa açıldı diyordu ona. Her boydan, her dilden şairler Tebriz'e geliyor, Hatayi'yi soruyorlardı. Aşk, ölüm, şarap, mahşer, devran, sohbetlerin en çok işlenen konularıydı. Araplarla Arapça, Türklerle Türkçe, Farisilerle Farsça, Kürtlerle Kürtçe söylüyor, okuyor, okudukça coşuyor, bir dizi alıyor, ince ince yorumlamaya başlıyor, herkes nefeslerini tutmuş onu dinlerken o nihayet oturduğu yerde sızıp kalıyordu. Hiçbir şair, alim ya da sufiyi artık tahtında kabul etmiyordu. Günlük işler bittiğinde kabul meclisini onlara sofrada açıyor, mindere oturuyor, sonunda orada sızıyordu. Necm hala hazinenin sorumlusuydu. Fakat o da Hatayi'ye ayak uydurmuştu, saçılan keselerin hesabını artık tutmuyordu. Sohbetlerin bitiminde o sızıp kaldığı için Necm önceden hazırlanmış keseleri tek tek konuklara dağıtıyor, uğurluyor, eğer yolları uzaksa yanlarına muhafız katıyordu. Bugün bu olup bitenden halk da şaşkındı. Hatayi artık eskisi gibi güneşle kalkmıyordu. Canı ne zaman isterse o zaman kalkıyor, artık bulunduğu şehir hangisi ise orada haftaya bir çarşıya çıkıyor, çarşıda elinin kirinden kurtulmak istermiş gibi tiksinerek tuttuğu keseleri dağıtıyordu. İstemek yetiyordu ihsana kavuşmak için. Bazen istememek ise Hatayi için daha büyük bir ihsan vesilesi oluyordu. Bazen komutanlar bu israftan dehşete kapılıyor, harcanan her kesenin ordularını küçülteceğinden korktuklarını binbir imalı yolla ona anlatıyor, şikayet ediyorlardı. O zaman cevabı çok basit oluyordu. Osmanlı toplarıyla berhava etsin diye mi asker toplayalım? Buna bir çözüm bulduysanız söyleyin. Her kuruşu bu çözüme harcayayım. Yok eğer bulamadıysanız boş konuşursunuz, çözümü bulun öyle gelin karşıma. Bir gün Necm onun bu inanılmaz yeni halinden de cesaret alarak yıllardır içini kemiren ama bir türlü soramadığı bir soruyu sordu. Seni tanıdığımdan, daha doğrusu ilk şiirini dinlediğimden beri hep Hatayi'sin. Peki ama Hatayi nerede yaptın? Necm'e dikkatle baktı, biraz düşündü. Sence dedi, bu isim sadece benim yaptığım bir hatayla mı ilgili? Biraz izahına muhtacım dedi Necm. İki izah yapacağım sana dedi Hatayi. Birincisi, hatada benim payımı soruyorsan, yani benim nerede hata yaptığımı soruyorsan, çok derim. Çok yerde hata yaptım. Hatta doğru yaptıklarımı saysam, saymak daha kolay olur. Bütün hepsi senin bildiğin şeyler. Senin, dedebeyin, başkalarının beni uyardığı konularda var aralarında. Ama dedi Necm, bunlar Hatayi'yi açıklamaz ki. Bunlar hepsi Hatayi'den sonra olan şeyler. İşte dedi öteki, bunun için iki izah yapacağım dedim. İkinci izahı sana, senin de bildiğin bir şiirimle yapacağım. Bakalım yeterince açık mı? Başladı okumaya. Beni serkeşte hayran eyleyen şah, gönül şehrinde seyran eyleyen şah, beni rüsva edip saldın cihane, dedemni zar giryan eyleyen şah, musahhar eyleyen cümle cihanı, Yezid kavmin müselman eyleyen şah, özü bülbül olup gülzarı gezdi, beni daşharu da zar eyleyen şah, enel hak çağıran Mansur dilinde, yine Mansur'u berdar eyleyen şah, Hasan ile Hüseyin'i Kerbela'da, Yezid eliyle kurban eyleyen şah, çıkaran Yusuf'u cahu beladan, Mısır tahtında sultan eyleyen şah, güneş tek zahir olmuştur gözünde, cihan bağın gülistan eyleyen şah, hatasız yüzlere yüzü güneştir, yine güneşi pinhan eyleyen şah, beydişet arzına Selman Farisi, Alparslan elinden kurtaran şah, hatayı senden efgan idesidir, haşr gününde divan eyleyen şah. Anladım dedi Necip. Yeterince açık anlattın. Sen hatadan hataya geldin, hata yaptın, hatalı gidersin. Sadece ben değil Necim dedi hatayı. Hepimiz öyle. Sen, ben, Selim, başkaları, hepimiz. Ama dedi Necim, senin hatalarının ya da Selim'in yaptığı hataların etkileri benim ya da bir Nalbant'ın yaptığı hatalardan daha büyük değil mi? Bırak bunu Necim dedi hatayı. Bırak bunu. Şu koca devran-ı alemde ne neye göre büyük, ne neye göre küçük. Bir Selim'i yutan toprağa bak, bir de Selim'e. Selim mi büyük? Bu dediğin doğru olsa benim şimdi yine fetih peşinde koşmam lazımdı. Arada bir hala genç olan vücudu hareket istiyordu. Böyle zamanlarda en çok yaptığı şeyler eskiden beri olduğu gibi ok atma ya da cirit yarışları yapmak, bunların yeterli olmadığını hissederse av düzenlemekti. 1524'ün Nisan ayında hiçbir zaman av arkadaşı olmamış Necmi, Şekiye bir av eğlencesi düzenliyorum, sen de gel dedi. Ona Şah Dağı'da çok sayıda av hayvanı bulunduğu söylenmiş, buraya gelen avcıların asla eli boş dönmeyeceği bildirilmişti. Şah Dağı geldiklerinde farklı bir durumla karşılaştılar. Yörenin halkı burada avlanmanın uğursuz olduğuna, av avlayana yaramadığına dikkat çektiler. Ava çıkıldı, uzun ve eğlenceli bir av oldu. Dönüş yolunda Mayıs ortalarında Hatayi hastalandı. Onun görüntüsünden endişelenen yanındakiler onu Erdebil'e götürüp hekimlere göstermeye karar verdiler. Buradaki hekimlerden deva bulamayınca Tebriz yoluna düştüler. Yolda Serap şehri yakınlarındaki Mengütay adlı yerde 22 Mayıs 1524'te Hatayi Necmi otağına çağırttı. Kalın bir döşekte yatıyor, sapsarı olmuş yüzünde, iki ateş parçası haline gelmiş gözleriyle Necmi gülüyordu. Gülümsemiyordu, gülüyordu. Her kelime ağzından zorlukla süzülüyor, Necmi'nin hafızasına nakşediliyordu. Bekçiliğim bitti, can dostu dedi. Geldik, oynadık, gidiyoruz. Necmi onu teselli etmek istiyordu hala. Tebriz'e vardıklarında usta hekimlerin elinde çabuk iyileşeceğinden, kendisine erken vade biçtiğinden dem vuruyor, kendince neşelendirmeye çalışıyordu. Uğraşma Necmi dedi hatayı. Bu dünyadan gidene üzülme, sevin. Bak bana, neşesiz mi görünüyorum, üzgün gibi miyim? Yalnız bana son yazdığım şiirimi okumam için fırsat vermez, gevezelik edersen üzülürüm. Seni buraya beni güya neşelendirmen için değil, onu okumak için çağırdım. Bütün bunları söylerken ter içinde kalmış, odun üzerindeki hızar gibi sesler çıkarmıştı. Dinliyorum, hem de merakla dinliyorum, oku dedi Necim. Hatayı soluklandı, bütün gücünü topladı ve okumaya başladı. Gamından gözlerim umman değil mi? Visalin can içinde can değil mi? Yazılmış hattü halin bir mürekkep, acayip sureti Rahman değil mi? Eğer Tevrat, eğer İncil-ü Zebür, behükmü Enbiya Fürkan değil mi? Eğer Derviş, eğer Mir-ü Selatin, bu 5 gün dünyada mihman değil mi? Cihana ışk ile üryan gelenler, giden de hem yine üryan değil mi? Bugünün fırsatını damlaya viren, yolunda cahili nadan değil mi? Gününü hoş geçir miskin hatayı, gelen devran acep devran değil mi? Sustu, sonra gelen devran acep devran değil mi Necm diye bir daha sordu. Necm elleriyle yüzünü kapamış ağlarken, 22 Mayıs 1524 akşamı Tebriz halkı, şehir surlarının dibinde alıştıkları bir sesi, Kamertay'ın neşeli kişnemesini duydular. Surlara koşup sesin geldiği yönü aradılar. Neşeli kişneme dört bir yandan geliyordu ama onlar Kamertay'ı gördüler. Akşamın yeni bastıran karanlığında beyazlığıyla bir yıldız gibi parlıyordu. Gözleri süvarisine gitti. Alacakaranlıkta gördükleri silüet iyice göremeseler de kesin olarak biliyorlardı ki Hatayi idi. Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25